Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırkambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok
nasılsınız?
Sağ olun. Çok şükür iyiyiz. Ramazan'ın biraz etkisi var tabii üzerimizde.
Nasıl geçiyor hocam Ramazan?
Yani bir işte uyku dengemiz bozuluyor biliyorsun. Onun getirdiği biyolojik bir etki var. Onun dışında çok şükür yani ne susuzluk ne de açlık hissediyoruz. Herhalde günler kısaldı tabii, yaz dönemi gibi değil. Şükürler olsun, tutuyoruz yani.
Siz bir de çok okuyorsunuz hocam. Yani herhalde evet. Gündüz üniversitede derslerden kalan zamanı evet. Okuyarak geçiriyorsunuz.
Yani böyle bir okuma hastalığımız var hakikaten. Derslerimiz pek yok, az yani, bu yeni başladığım için okula. Ama evet, bir kitaba daldık mı gidiyor yani. Kitabı bazen bitiriyor insan, bazen başka kitaplara dalıyorsun. Böyle kitaplar arasında gezinti yapıyoruz, okuyoruz, okumaya çok tutuluyoruz. Yani bu okumayı sevmekle ilgili, bu kadar okumak da iyi midir, değil midir bilmiyorum. Bazen kendi kendime soruyorum hakikaten. Çünkü çok fazla farklı şeyler okuyoruz.
Evet.
Felsefe, sosyoloji, işte İslam düşüncesi, edebiyat. Özellikle edebiyat çok okuyorum. Bu böyle olunca bunlar arasında farklı konular beyinde dolaşıyor. Bazen bu yorgunluk doğuruyor.
Bir de aktüel makaleler var hocam, dergiler var.
Bir de
var.
Aktüel tabii şey yani hani gündeme çok girmiyoruz ama gündemden de sosyoloji biraz güncel bir şey.
Evet.
Toplumun sıcaklığını hissetmek gerekiyor sosyoloji yapmak için de. O nedenle diyorsun ki işte şu an çok popüler olan bir ilahi var. Çok hakikaten fenomen bir şey yani sosyolojik açıdan incelenmeye değer, önemli bir şey, kim ne derse desin.
Evet.
Değerli bir şey. Bu tür şeyler de dikkat çekiyor. İnsan takip etmek istiyor, okuyor.
Ne söyleniyor?
Evet.
Kamuoyunun tepkisi nasıl?
Ne? Yani New York'ta...
Hocam henüz popülaritesi eksilmeden bir ara konuşalım biz o ilahi
olur,
meselesini.
Olur inşallah. Evet.
Arzu edersiniz. Bugün konumuzu alamadık ama daha önceden evet. Belirlediğimiz iki konu var ama sanki onu da
konuşalım.
Bir
konuşmamız
hakikaten
lazım. Hakikaten çok önemli bir olgu oldu, fenomen oldu. Toplum neden bu kadar ilgi duydu? Üzerinde bir düşünmek, anlamak lazım.
Anlamak
yani.
Lazım. Evet. Belki haftaya bir değerlendiririz hocam.
Olur inşallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz Ergün hocamla birlikte. Bunlardan ilki ekonomik özgürlüğün tutsaklığını konuşacağız.
Evet.
Bu konuda istanbulfikriyatı.com'da Nuh Muaz Bey,
evet.
Değil mi hocam?
Evet.
Nuh Muaz Bey soy ismi kapandı değil mi hocam?
Sosyolog bir arkadaş.
Sosyolog. Bizi dinliyorsa selam ederiz Nuh Muaz Bey'e de. Güzel bir yazı kaleme
evet.
almış. Ekonomik evet. özgürlüğün tutsaklığı üzerine diye.
Evet.
Aslında bugün konuştuğumuz meselelerin, problemlerin birçoğunun altında yatan bir şey bu. Neden? Bu ekonomik
evet.
özgürlük
evet.
tutsaklığı. Bunu biraz hocam ilk çok, bölümde
çok
konuşalım.
Çok güzel bir başlık,
evet.
güzel bir bakış
güzel
açısı.
Güzel de bir yazı. Yani
hakikaten
bu yazı
öyle.
istanbulfikriyati.com'da güncel yazılar başlığı altında Nuh
evet.
Muaz Bey'in bu ekonomik özgürlüğün tutsaklığı yazısına ulaşılabilir. Biz bunu da kendimize
evet.
mesnet teşkil ederek bu ekonomik özgürlük nedir?
Konuşalım
bunu. Bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de hocam yine sizin İstanbul Fikriyatı'nda kaleme aldığınız bir yazınız var. O da yine güncel bir yazı. Bu beka meselesi. Yani siyasette
evet.
de çok konuşuluyor beka meselesi. Siz beka, savaş durumu ve medeni toplum diye bir yazı kaleme aldınız. Sanki Düşünce Günlüğü'nde ve Kırkambar'da
evet.
daha önceden bu konuyu bir gündeme aldık. Özellikle...
Doğrudur.
Seçim zamanında da beka meselesi çok dillendiriliyor.
Ama burada belki daha çok medeni.
Daha farklı tabii.
Medeni olan ve savaş hali nedir onları konuşmamız
evet, evet.
lazım.
Yani siyasetteki mi? Söylemi bunun bir fazı.
Evet,
biz genel
evet.
olarak konuşacağız
genel
hocam.
Genel olarak konuşacağız.
Bu meseleyi evet. Şimdi hocam bu ekonomik özgürlük meselesi belki bugün bizim en çok konuştuğumuz aile meselesi, kadının toplumdaki statüsü. İşte ev hanımlığı,
evet,
annelik
evet.
yani ya da gençlerin geç evlenmesi, evlenmemesi, evlenmeye isteklerinin olmaması birçok şeyle ilgili ya da birçok suçla doğru. da alakalı. Çok yani doğru. bu mesele. Şimdi yeni bir bağımlılık biçimi üretti bu ekonomik özgürlük meselesi. Biz yani bu modern insanın daha böyle özgür olduğunu sanıyoruz ama bu sistemin içinde fark etmeden başka şeylere yönlendirildiğini ve tutsak alındığını görüyoruz hocam.
Evet, tutsak.
Yani özgürlük aslında burada ekonomik özgürlük bir yanılsamayı içeriyor. Bir özgürlük yanılsamasını içeriyor. Ve Nuh Muaz Bey de ona da atıfta bulunalım. Yani insan artık zinciri kendisi takıyor.
Evet.
Yani ve buna da biz imkan diyoruz. Yani kendi prangalarımıza imkan diyoruz. Çok seçenek sunuluyor bu modern dünyada. İnsanı başta bir özgür hissettiriliyor. Fakat bu seçenekler çoğu zaman bir hayat kurma seçenekleri değil de sistem içerisinde kalma seçenekleri oluyor aslında. Ve böylece o özgürlük gerçek irade değil, tüketim içerisinde bir dolaşıma sokulma oluyor.
İnsan, bu çok önemli. Evet. Şimdi hakikaten özgürlük denince klasik düşüncede genellikle daha çok siyasal anlamda bağımsızlık, insanın iradesini kullanması, tercihlerde bulunabilmesi, bu bağlamda özgürlük kullanılır. Ama burada işaret edildiği gibi, dediğiniz gibi ekonomik özgürlük diyoruz. İşte evet, mülkiyet sahibi olmak, para sahibi olmak, o parayla bir takım işte şeyler alabilmek. Bu insana bir özgürlük sağlıyor. Ama özgürlüğü tamamen ekonomiyle özdeşleştirip yorumladıkları zaman, bu nedenle de işte kadınlar özgürlüğünü kazansın, kendi maaşları olsun, gidip çalışsınlar. Bu hep teşvik edilen bir şey. Fakat öte yandan hem kadınları hem erkekleri, hepimizi kendine esir edinen bir sistem var. Ekonomik özgürlük diyor ama arkasından bol bol taksitlere boğuyor bizi.
Evet.
Bol bol taksitlere boğarak borçlanıyoruz.
Evet.
Değil mi?
Hocam belki de yani bu modern tutsaklığı dört bir mekanizmasından tutsaklık. Bahsediyor yazarda. Bunlardan
evet.
birisi borç. Yani borç ekonomik değil, psikolojik bir disiplin aracı olarak, bizi terbiye etme aracı olarak da kullanılıyor.
Çok
İnsanın
doğru.
bir kere geleceği ipotek altına alınıyor.
Evet.
İtiraz gücü zayıflıyor.
Zayıflıyor.
Ve böyle kararlar hakikate göre değil. Yani bir işe giriyorsunuz mesela.
Evet.
Ayrılmak istiyorsunuz. Yani
ayrılamıyorsunuz
çünkü
ödemeleriniz
ya benim
var.
Bu ödemeyi dengesini kurmam lazım. Bu
evet.
ödeme dengesini sürdürmem lazım diyorsunuz. Yani bu evet. ekonomik özgürlük adı altındaki bu modern tutsaklığın ilk veçesi borçlandırılmak değil mi hocam?
Evet, taksitlerle birçok taksitlerimiz var, birçok borçlarımız var. Birçok şeyi almak istiyoruz, tüketmek istiyoruz. Hele hele Türkiye gibi ülkelerde daha çok. Yani İngilizlerin evlerinde yaşadım ben, gördüm. Çok az var evde tüketim, çok lüks eşya, orta sınıf için konuşuyorum. Tüketmiyorlar. Mesela ben
eskiyi
orada...
Eskiyi kullanıyorlar değil mi hocam?
Evet, Sony, yeni. Televizyon, buzdolabı görmedim yani Sony ile ilgili markalar. Ama Türkiye'de yani orta sınıfta insanlar en iyisine gidip para veriyorlar. Bir sürü borçlanıyorlar. Hep en kalitesini. Yeni çıkmış. Benim niye olmasın diyor. Cep telefonları işte, ya diyorlar ki sen profesörsün, sen niye Samsung kullanıyorsun vesaire diyorlar. Böyle aşırı tüketime boğulmuş bir toplumsal durumla yüz yüzeyiz. Aslında fakirliğimiz biraz da bundan kaynaklanıyor, biliyor musun?
Evet.
Yani paramız var, geçinmemiz kolay, fakir de değiliz. Ama daha fazla tüketmeye çalıştığımız için, daha fazla borçlanmaya çalıştığımız için fakir duruma düşmüşüz.
Evet, evet. Hocam bununla yani, beraber bir de evet. bir statü hastalığının içerisine giriyoruz değil mi? Yani
evet.
bu... ekonomik özgürlük, yani burada insanlar bu modern toplumda artık ne olduklarıyla değil de nasıl göründükleriyle de ilgileniyorlar. Yani sürekli bir dışarıya bir imaj yansıtma.
Statüsü üzerinde
yani bu da insanı işte sürekli böyle bir kıyas, rekabet ve onay arayışına itiyor.
Doğru, şimdi kariyerizm nedir?
Evet.
sürekli kariyer eğitimleri var, değil mi?
Evet, evet.
Sürekli kariyerinde yükselme tutkusu var. Bir şeyle yetinmeme. Ve hani eskiden derdik, vali olmuş ama adam olmamış. Hikayemiz
evet.
var ya.
Evet.
Artık o hikayemizin karşılığı yok. Ya adam vali işte, ya adam rektör işte, ya adam profesör işte, ya adam vekil. Dolayısıyla statüler kendi başına önemli oluyor. O statünün muhtevası çok ikincil bir şey artık.
Ya da o statüyü temsil eden insanların karakteri, kimliği.
Evet.
Değil mi
iyi
hocam?
Bir insan mı değil mi? Helala göre mi yaşıyor?
Görünmez göre hale mi? Geliyor.
Görünmez hale geliyor. O yani böyle biz de insan olarak yani biz de o statüler içinde varız. Biz de artık statümüzle çevremize hükmetmek istiyoruz. Çevremizin bakışının buna göre olmasını istiyoruz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben profesörüm, ben rektörüm. Profesörlük çok şey değil de bir şey yazıyoruz sürekli. Ya bir profesör de bunu derse deyip bizi sürekli hırpalıyorlar da. Sosyal medyada o da ayrı bir şey ama.
Yani daha çok hocam orada profesörlerle ilgili yani akil, hakim, irfan sahibi bir insan da bunu söyler mi, böyle mi yazar manasında?
Ama hakikaten keşke öyle olsa adam kendi yanlışını doğru göstermek için senin profesörlüğünü ezmeye çalışıyor. Onu sorguluyor. Yani bu işte sosyal medya biliyorsun
evet.
nasıl bir dünya. Yoksa doğru o dediğiniz doğru. Profesör de olsa adam bir bakıyorsun çok sert ideolojik görüşlere sahip. Adam çok tahakkümcü bir dil kullanıyor. Adam aşağılayıcı bir dil kullanıyor. Karşıt bir dil kullanıyor. Profesör bir insana bunlar gitmez tabii ki yani. Laikliği savunsa da laikliği eleştirse de hani böyle Müslümanı kalkıp laikliği savunurken dindar bir insanı aşağılamaz. Efendim işte şeriatı aşağılamaz. Şeriat sonuçta dini olan demektir yani. Şeriatı eleştirebilirsiniz ama onu aşağılamak okumuş bilgili bir insana gitmez. İnsanlar statüleriyle evet hareket ediyorlar, onu önemsiyorlar. Onunla toplumun kendisine baktığını düşünüyorlar. Dolayısıyla kişi de toplumu önemseyince, toplumun aynasında kendini seyredince ben önemliyim çünkü toplum beni böyle algılıyor. Bu tutum var. Bunun yerine ya toplum beni ne algılarsa algılasın. Toplum bazen yanlış da algılar. Hakikat dediğimiz şey bir tek toplumda tanımlanmaz ki. Hakikat toplum üstü olan bir şeydir. Yani vahiy toplumdan mı geldi? Vahiy gökten geldi, semadan geldi. Değil mi?
Evet.
Toplumlar kötülükler üzerine de uzlaşabilirler. İşte Lut kavmi kötülükler üzerine uzlaşmış, değil mi? Ondan sonra İsrail toplumunun çoğu bugün kötülükler üzerine uzlaşmış. Orada insanlar katlediliyor. Toplumun %80'i çocukların katledilmesini, her çeşit tecavüzün, katliamın yapılmasını onaylıyor. Bu toplum burada, yani toplum böyle görüyor diye doğru mu? Yanlış. O nedenle kapitalizm hakikaten ekonomik özgürlük diye çok sempatik gelen bir şey. Ekonomik özgürlüğümü kazandım. İstediğim arabayı da alırım. Para da harcarım. Para harcayarak bir özgürlüğü hissetmek. Kadınlar özellikle zaman zaman alışverişlere toplu halde gidiyorlarmış. Özgürlük hissediyor. Bazıları da bunu açıkça diyor. Bugün canım bunları almak istedi. Gittim aldım vesaire yaptım.
Evet.
Ettim. Yani bir de bir şey var artık. Harcamak, tüketmek, lüks. Böyle fütursuzluk var. Ya imkanların var. Tamam lüks gidip. Efendim lüks bir markada alabilirsin imkanların var. Çünkü lüks markalar genelde kaliteli markalarda oluyor giyim için diyorum.
Evet.
Veya tatile gidebilirsin imkanların var. Ama bunu milletin gözüne sokar ya. Bak ben böyle tatil yerlerini geziyorum. Ben böyle harcıyorum. Benim arabam böyle. Bu fütursuzluktur yani. Eskiden yoktu bu toplumda.
Evet. Görgüsüzlük.
Önce yoktu yani.
Görgüsüzlük olarak
mesela addedilirdi. Bu toplum. Dindar değildi bu kadar ama bak dini bir kültür vardı yani.
Evet.
Bunlara dikkat
evet.
ediyordu değil
evet.
mi?
Evet.
Bu ekonomik özgürlük burada ne evet. olarak yansıyor? Hakikaten kötülük olarak yansıyor.
Evet. Hadsizlik olarak
Hadsizlik
yansıyor.
Olarak, fütursuzluk evet. olarak yansıyor.
Hocam burada. Bu ekonomik özgürlüğün hani bir diğer veçesi de hani borçlandırılıyoruz, statülere hapsediliyoruz. Bir de
o
bir
suç.
Bir performans baskısı da var hocam.
Evet.
Yani
evet.
durmadan üretmeyi, ilerlemeyi, aktif
Tabii.
olmayı talep ediyor.
Tabii.
Bizden
sürekli çalışmayı.
Çalışmayı şimdi bu hareketlilik hani özgürlük gibi görünüyor. Mesela işte evet. kadınların çalışması. Evet. Yani işte o plazalar, cazip hale getirilmiş çok evet. katlı plazalarda çalışmak. Ama ya durmasını, düşünmesini, hakiki seçim yapmasını da engelliyor.
Artık bütün kadınlar veya ya bütün erkekler.
İçe bakış gitti insanlardan artık yani.
Yani kadınlar hepsi efendim doktor olarak mı çalışıyor? Hepsi iyi yerlerde mi çalışıyor? Yani kadınlar mesela yani yakınlarım var. Gidiyor sabah 6:30'da çıkıyor, gidiyor saat 7'de geliyor. Lüks hastanelerde çalışıyorlar ve asgari ücretle çalışıyorlar. Şimdi bu çalışmanın neyini yücelteceksin yani? Hakikaten. Dolayısıyla çalışma ama hangi çalışma? Bir de şu var yani biz dünyaya geliyoruz. Dünyada bir süre kalıyoruz, yaşıyoruz, sonra gidiyoruz. Dünyada kalıcı değiliz. Ama dünyada ihtiyaçlarımız var mı? İşte bir ev ihtiyacım var. Bir binek ihtiyacım var. Bir giyimler, yeme, içme. Daha ötesi ne ihtiyaç? Ama hayır biz evler alıyoruz sürekli. Sürekli işte birkaç araba alanlar oluyor evini falan. Ondan sonra daha fazla biriktiriyoruz. Daha fazla bilmem ne yapmaya çalışıyoruz. Ve bu çalışmayla kalpler dayanılmaz oluyor. Türkiye'de kalp hastalığının çok yüksek olmasının bir nedeni de en önemli nedenlerinden birisi bir hızlı kalkınma. Ülkede hakikaten bir kalkınma trendi var ciddi anlamda. İki insanların çok çalışması var. Doktorların çalışması düşün. Bankada çalışanları düşünün. Avukatların çalışması düşünün. Ondan sonra öğretmen, şimdi özel yerlerde cumartesi günleri çalıştırıyorlar. Dolayısıyla bu yoğun çalışmaya insanın kalbi ve beyni tahammül edemiyor yani. Avrupa'da mesela insanların 5 gündür, saati bellidir falan değil mi?
Evet.
Burada para yetmiyor veya para dediğimiz gibi varlık içine fakirlik de çekiyoruz. Ha diyelim ki yani emekliler, özel emekliler 27 bin lira mı alıyor? Büyük şehirde bunların geçimi zor hakikaten. Bu zorluk var. Ama öte yandan diyelim ki yani orta düzeyli memur yani öğretmen, avukat, efendim değil mi akademisyenler. Yani bunlar fakir insanlar değil. Normal rahat geçinebiliyorlar. Fakat hayır bu yetmiyor yani. İkinci üçün peşinde koşuyoruz. Daha fazla iş yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla şeyler sahibi olmak istiyoruz. Aslında sahip olduğumuz şey bize sahip oluyor. Çünkü bize hükmediyor.
Evet.
Dediğiniz gibi taksitler olayı çıkıyor. Mal kaybetme korkusu ortaya çıkmaya başlıyor. Kaybetmeyeyim, bundan olmayayım, bundan uzak durmayayım. O zaman rahat davranamıyorsun. Özgür seçimde bulunamıyorsun. Özgür yazamıyorsun.
Evet.
Özgür konuşamıyorsun. Efendim özgür karar alabiliyor. Yeter ben bu kadar çalıştım. Artık büyük kentten gideceğim. Daha inziva haliyle küçük bir kentte daha fazla düşüneceğim. Daha fazla Kur'an okuyacağım dindarsan. Daha fazla namaz kılacağım.
Kendimle baş başa değil kalacağım. Kendimle tefekkür baş edeceğim.
Hastaları hocam, ziyaret edeceğim.
Evet.
Değil mi? Yani, dostlarımı ziyarete gideceğim.
İnsani olanları yapacak evet. aslında. Ama şimdi hocam ne,
bunları
nasıl
tercih etmiyoruz yani.
Ekonomik bağımsızlık olduğu zaman diyor ki işte özgürlük daha fazla satın alma ve deneyim yaşama şeklinde tanımlanıyor yani.
Evet,
daha çok yer gez.
Evet.
Daha çok tatil yap. Daha çok eşya satın al.
O da çok enteresan bir şey. Hı. Yani bu turizm adı üzerinde zaten. Tur ideolojisi. Turizm
evet.
o demek.
Evet.
Şimdi geziyorsun da hani Kur'an'da diyor gezip dolaşın ibret alın. Gezmek kendi başına bir değer değil. Buna turist denir. Ama gezip dolaşıp ibret almak bizim tarihimizde ne denir buna? Ziyaret etmek denir, seyyah denir.
Evet.
Değil mi? Seyahat denir.
Seyahatnameler kaleme alınır.
Bunlar vardır. Yani bu güzel bir şey. Yani o ibret alıyorsak, düşünüyorsak, kültürleniyorsak, olgunlaşıyorsak bu güzel bir şey.
Evet.
Ama bu parayla gezme dolaşma sadece bir şey olmuş artık.
Evet. Ama hocam bunun da en acı tarafı şu. Yani evet. bu modern düzen insanı böyle zorla değil de korkular ve arzular üzerinden yönetiyor.
Çok doğru.
Borçlandırıyor, çok doğru. korkutuyor,
evet.
heves ettiriyor,
heves
bir arzu
ettiriyor.
Oluşturuyor, onun üzerinden yönetiyor. Aslında biz yani kendi isteğimizle sisteme uyum
tabii.
sağlıyoruz.
Biz sanıyoruz ki isteğimiz diyoruz, aslında o isteğimiz dediğimiz şey çoğunlukla arzu endüstrisi tarafından üretilmiş bir arzu
evet.
endüstrisi
evet.
var. Bakın belgesellerde turistik yerleri tanıtmada arzuyu kışkırtır. Sosyal medya platformlarında arzu kışkırtılır. Sinema filmlerinde arzu kışkırtılır. Sürekli arzuyla bizi kışkırtan bir kültür içinde, bir dünya içinde yaşıyoruz. Bu kültür endüstrisi aslında ciddi anlamda bir arzu endüstrisi olarak var oluyor. Dolayısıyla biz zevkperest bir varlığa dönüyoruz. Arzuperest bir varlığa dönüyoruz. Ve bu zevkperestliği en sonuna kadar yaşamak istiyoruz. En sonuna kadar zevkperestlik neyle yaşanıyor? İşte en sonuna kadar, en hadsiz biçimde, en gayri insani biçimde Epstein'de yaşandı. Epstein'de zevk için insanlar öldürüldü. Zevk için çocuklara tecavüz edildi. Bu zevkin en baştan çıkarıcı, en son ve en hadsiz biçimidir.
Evet.
Ama toplumun geneline ortalama bir zevk şırınga ediliyor, arzu aşılanıyor. Bu arzularla insan daha mutlu olacağını sanıyor. Ve sadece maddi arzular bakın bunlar.
Evet.
Oysa insanın evet bir arzu tarafı var. İslam insanların maddi arzu tarafında tümüyle öldürmüyor, yok etmiyor. Sadece onu gemle diyor. Sadece onu belli hadler üzerinden giderek yap diyor. Bir de manevi hazın da olsun diyor. Manevi arzu da önemli. Manevi ve maddi arzu beraber olursa birbirini dengeler ve insan hem daha huzurlu olur, hem daha dengeli olur, hem daha mutlu olur.
Evet.
Öbüründeki yoğunlaşmış mutluluk anlık bir arzuyu yerine getirip haz duyuyorsun. İşte bir güzel bir elbise aldın. Güzel bir araba aldın. Ama ondan sonra sürekli hesabını yapıyorsun, taksidini ödüyorsun. Dolayısıyla o borçlanma dedik ya, o bizim hazımızı da, arzumuzu da, özgürlüğümüz de aslında
hocam,
ciddi anlamda gölgeliyor.
İrademizi elimizden alıyor hocam.
Tabii.
Yani bu sistemin
tabii.
İçerisinde irademizi eritiyoruz.
Kapitalizmin özelliği bu. Komünizm baskıyla, otoriter rejimler baskıyla,
evet,
diktatörler
evet,
baskıyla yapar. Ama kapitalizm baskıyla yapmıyor. Senin nefsini özgürlük adına olabildiğince yönlendirerek seni aslında ruhunu da sömürüyor.
Demir kafesin içine alıyor hocam.
Tabii demir kafesin
içine alıyor. Max Weber öyle diyor.
Max Weber öyle diyor.
Demir kafesin içerisine yani. Alıyor.
Bu kafes daha da gelişmiş bir kafes şimdi.
Evet.
Aslında altın kafes
altın
diyelim.
Kafes.
Altın
kafes. Kimse kafesin içinde olduğunun farkında değil.
Farkında değil yani.
Kimse
daha sanal
değil
bir
hocam.
Kafes var. Görünmeyen bir kafes
evet.
Var hakikaten. Onun doğrultusunda hareket ediyorsun, yaşıyorsun yani
evet.
Maalesef.
Hocam teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırkambar'ın birinci bölümünün sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından beka meselesini konuşacağız efendim. Beka, savaş durumu, medeni toplum.
Medeni toplum.
Bu meseleyi evet. Konuşacağız. Şimdi kısa bir ara. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde ekonomik özgürlük bağımlılığını konuştuk. Yani ekonomik özgürlük, daha doğrusu bir özgürlük yanılsaması üzerinden
evet.
Ekonomiyle birlikte işte statülerin, borçların, sürekli çalışma, performans sergilemenin,
yaşamak için suç işlemek, madde bağımlılığı
evet.
Ve bahis oynama.
Aslında irademizin bütün bunların içerisinde eritildiğini, aslında
evet.
Bunun bir özgürlük değil, bir tutsaklık olduğunu konuştuk. Hocam şimdi de bu beka meselesini konuşmak istiyorum. Siz bu konuda zaman zaman yazılar da yazıyorsunuz.
Evet.
İstanbul Fikriyatı'nda da bir yazı kaleme aldınız bu konuyla ilgili. Türkiye'de evet hem siyasetin, biz belki bugün siyaseti çok konuşmayacağız yani bunun bir
partiler ve pratik tabii, siyaseti konuşmayacağız.
Siyaset evet. Argümanları üzerinden konuşmayacağız ama Türkiye'de siyasetin ve toplumsal düşüncenin sık sık bu beka varlığını sürdürme söylemi üzerinden şekillendiğini görüyoruz biz.
Evet.
Ve sürekli bir savaş psikolojisi içerisinde tutuyoruz
evet,
aslında kendimizi.
Evet,
yani
evet.
Bu hem bir cephe savaşı yani düzenli ordularla yapılan bir
evet.
Savaşı da anlayabiliriz.
Evet.
Hem de bir öteki ve buradaki ya da buradaki öteki üzerinden de bir savaş söz konusu.
Savaş dili kullanıyoruz.
Savaş dili kullanıyoruz aslında.
Epistemolojisi var.
Evet.
Cephe deniyor, hain deniyor, düşman deniyor. Yani bunlar savaşta kullanılan terimlerdir, ifadelerdir.
Evet. Ve burada da
işgal deniyor, kurtuluş deniyor.
Siz diyorsunuz ki bu durumda diyorsunuz hani gerçek anlamda medeni bir toplumun oluşmasını da zorlaştırıyor.
Evet.
Diyorsunuz.
Evet.
Yani bu söylemlerinizin temelini bunlar oluşturuyor hocam.
Evet.
Ve mesela Türkiye'de bunun mitolojik bir anlatıya dönüştüğünü de siz söylüyorsunuz. Yani bu işgal ve kurtuluş hikayeleri sürekli yeniden üretilir diyorsunuz.
Milli bayramlarda üretiliyor.
Kahramanlar sürekli. Ve semboller bazen hani çok
kurtarıcı kahraman.
Evet. Ve toplumda da sürekli bütün bunların neticesinde de bir tehdit ve kurtuluş psikolojisi oluşturuluyor. Bu hocam dünyada bizim gibi hani genç cumhuriyetler diyelim. Çok da genç değiliz. Hani artık 100 yılı devirdi.
Evet.
Müktesebatını saymıyorum bile yani.
Değil yani tabii.
Bütün çok dünyada doğru. Böyle midir bu, yoksa bu Türkiye'ye, bu topraklara has bir psikoloji midir?
Evet. Şimdi
ya da toplumların kendisini sürdürebilmesi için işte bir tez, bir antitez gerekiyor. Bir kendisi olması gerekiyor. Bir öteki oluşturulması gerekiyor. Hatta şunları bile okuduk hocam biz. Yani bir öteki yoksa bile o ötekinin oluşturulup oraya konması lazım.
Aman.
Deniyor.
Evet,
bu bize has bir durum mu?
Şimdi bu tabii dünyada özellikle demokrasisi tam oturmayan ülkelerde var. Bir de bizim gibi ülkelerde demokrasiyle darbeler arasında yaşayan ülkelerde var. Yani Türkiye'de tabii bir savaşla birlikte cumhuriyet ilan etti. Cumhuriyeti ilan eden kadro, devlete şekil veren kadro, cumhuriyetin ilanından sonra, öncekini demiyorum, kadro savaştan çıkmış bir kadro. Savaşı yönetmiş bir kadro. Subaylardan oluşuyor. Ondan sonra Mustafa Kemal mesela bu savaşı yönetmiş başkomutan ve ondan sonra cumhuriyeti de yine kendi arkadaşlarını davet ediyor. Bir akşam karar alıyorlar ve yarın cumhuriyet olacak diyor. Ve ondan sonra da devletin bütün şeylerini o arkadaşlarıyla belirliyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu cumhuriyetin kuruluşuyla beraber, devletin kuruluşuyla beraber bu beka dediğimiz savaş hali çok baskın bir şey. Savaşın da kullanılan taktikler kullanılıyor. Savaşta kullanılan taktikler ne? Yukarıdan aşağıya bir komutan emreder, herkes yapar bu savaş durumu yani. Bunun şakası yok. Ölüm kalım meselesi. Şimdi devlette nasıl yönetmeye başlıyorlar? Yukarıdan yine aynı şekilde tek parti rejimi var. Bir komutan var bunun başında. O emrediyor. Herkes bir emirle Latin alfabesini kullanıyor. Herkes bir emirle efendim şehrin merkezlerini artık köylü kıyafetiyle dolaşmıyor.
Evet.
Herkes bir emirle efendim işte tarikatlar kapanıyor. Herkes buna uyuyor. Böyle bir şey var. Ve savaş hali var, korkular var. Mesela tarikat ve cemaat şeyler kapatılırken
tekke ve zaviyeler.
Tekkeler ve zaviyeler korkudan bahsediliyor. Menemen vakası, ondan sonra Şeyh Said isyanı özellikle. Ve bunlar sürekli gündemde tutuluyor bakın. Tarikatlar tehdit olarak gösterilirken bu yani Şeyh Said olayının bastırılması, isyan, bir savaş durumu var orada.
Evet.
Ondan sonra Menemen vakasında da aynı şekilde bir şehrin olağanüstü bir biçimde bir bölgenin paşası tarafından yönetiminin üstlenmesi, ondan sonra soruşturmalarının yapılması, yargılamaların gerçekleştirilmesi. Bakın bir savaş hali var. Darbeler, 60 ihtilali mesela, 12 Eylül, 28 Şubat, hepsinde yine ne var? Askerler başa geçiyorlar ve bir topluma birden rahat hazır ol diyorlar. Meclisi feshediyorlar, kanunlar çıkarıyorlar, anayasamız hala mesela öyledir. Dolayısıyla bu darbeler kültürüyle gelen bir şey var, korku, tehdit, beka ve toplumu da bununla etkileme ve yönlendirme var. 28 Şubat'ta en yoğun bir biçimde kullanılan işgal ve kurtuluş söylemiydi. Avrupa Birliği işgal ediyordu, Amerika Birleşik Devletleri işgal ediyordu. İç düşmanlar ve dış düşmanlar var zaten bu dediğim kurucu siyasette de. Bu savaş hali siyasetini takip edenler, iç düşmanlar nedir? Beyaz bandıralı liberaller, kızıl bilmem ne komünistler, yeşil sarıklı mürteciler. Böyle yani Çetin Yetkin'in çalışmasına tek parti dönemiyle ilgili önemli bir çalışma. Orada aynı sınıflama böyle geçiyor. Bu ifadeler kullanılıyor.
Evet.
Bu daha sonra Türkiye çok şükür bazı açılımlar yapıyor yani. Demokrat Parti ile, Adalet Partisi ile, ondan sonra ANAP'la, sonra AK Parti ile bu açılım Türkiye demokrasiye geçiyor ve belli bir rahatlamayı sürdürüyor. Siyasetin efendim tehditle, korkuyla değil de siyasetin anayasayla, kanunla, seçimle, anlaşmayla yürümesi o toplumun medenilik halini yansıtır. Toplumun savaş halinde çıkıp medeni olarak var olmasıdır. Benim okumalarımda, analizlerimde şu çıkıyor. Türkiye bir tahterevalli gibi, yani bir savaş toplumu durumu, bir medeni toplum durumu. Türkiye artık bunu kaldıramaz yani. Biz büyüdük yani, nüfus olarak büyüdük, iş gücü olarak büyüdük, okuyan düşünen insanlar olarak büyüdük.
Bir de çevre de yangın Türkiye, yeri değil mi hocam?
Ciddi bir demokrasi tecrübesi var.
Dünya siyaseti de.
Ya o dünya siyasetine konjonktür olarak bir güvenlik şeyi var.
Evet.
Güvenlik siyaseti dayatan bir konjonktür var bölgede, dünyada. Bir realite var, onu ıskalayamayız.
Yok, o dışarıya karşı.
O dışarıya karşı ama kendi toplumumuz içinde yani mesela bu. Diyelim ki Türkiye çok önemli bir adım attı. Ve yarım yüzyıldır neredeyse bir terör örgütü sonlandırıldı, silahlarını bıraktı. İnşallah tam bırakırlar. Şimdi buna sevinmemiz lazım mesela. Yok, burada da hala şeyiz yani. Hala o savaşçı dili kullanmaya devam ediyoruz. Bu savaşçı dil aydınlar kullanıyor. Sadece siyasetçiler değil yani. Aydınlar kullanıyor, gazeteciler kullanıyor. Efendim bir bakıyorsun sarıklı cübbeli insanlar kullanıyor. Dindar insanlar kullanıyor. Ya Ramazan ayındayız değil mi yani? Ramazan ayında ben yani hakikaten kendime önce, sonra da dinleyicilerimize, yani daha şey olalım bu konuda, mesela hikmet dilini kullanalım yani. Bu savaş dilini kullanmayalım. Azarlama, yukarıdan, tehdit, bir yere kaydettim falan, not alıyorum demeyelim yani. Tamam mı? Affedici olalım. Değil mi? Ebu Hanife...
Hocam o dediğiniz daha çok trafikte oluyor şimdi.
Yani. Trafikte. O fizyolojik olarak oluyor. Fizyolojik refleksif olana neyse yani. Onu biraz hoş görebiliriz. Dolayısıyla bu korku ve tehdit kötü bir şey, doğru bir şey değil yani. Olgunlaşan, medenileşen toplumlarda olmaz. İbn Haldun mesela ilk toplum oluşurken diyor ki emniyet ve ekonomi önemli.
Evet.
İlk toplum oluşurken önce bir ayakta kalmak, kanını doyuracaksın, bir de güvenliğini sağlayacaksın. Emniyet, bu önemli bu. Bu ilk aşamadır yani, insan hayatında da toplum hayatında da. Türkiye büyük bir toplumdur yani.
Ve onu bedevilik olarak adlandırıyor.
Tabii yani bedevi toplum aşamasıdır bu. Şimdi Türkiye, yani Türkler niye kendini bu düzeyde görsün yani? Büyük bir toplumdur Türkler. Dünyada bugün o Türkiye, yani hani diyelim Türk Cumhuriyetleri bu seviyede değil, onlar da Türk ama Türkiye'de Türkler gelişmiş bir toplum yani. Dediğimiz gibi ciddi bir demokrasi tecrübesi var. Ondan sonra uluslararası ilişkilerde efendim diyelim işte ticaret yapmak konusunda belli bir gelişmişlik düzeyi var. Efendim altyapısıyla modernleşmiş ama zihin olarak da yani tırnak içinde diyelim zihin olarak da modernleşme demeyelim de medenileşelim. Medenilik demek hak hukukla, anlaşmayla hareket etmektir. Korkuyla, tehditle değil. Yani hukuk da mesela orada hakikaten anlaşmanın en önemli boyutudur. Hukuk da kişiye göre, şuna göre, buna göre değişmez. Konjonktürel hukuk olmaz. Hukuk evrensel olur, genel olur, herkesi kapsar. Anayasamızda da böyle tanımlanır zaten. Dolayısıyla biz buna göre hak ve yükümlülüklerimiz nedir ona göre konuşalım. Yani laikliği eleştirebiliriz tabii ki. Laiklik gökten inmiş bir şey değil. Yani mutlak bir şey değil. Beşeri bir şeydir. Beşeri olan şeylerde yanlışlar da olabilir. Onları yeniden düzeltmen de gerekebilir. Bunları eleştirebilirim ama hakaret etmeyelim mesela laikliği konuşurken. Öte yandan şeriatı adam eleştirebilir yani şeriatla ilgili. Ama kalkıp hakaret etmesi yanlış bir şey. Bu karşılıklı toplulukların birbirini tehdit olarak algılamasıyla da ilgili Ali Bey.
Evet.
Sadece siyasi düzeyde değil, sosyolojik düzeyde de topluluklar, mahalleler birbirlerini tehdit olarak görüyorlar. Bunlar bizi işte tehdit ediyorlar, kesecekler, hepimizi çarşafa büründürecekler. Değil mi? Bu inanç var yani. İnsanlarda ciddi bir kesimde var.
Aa, hocam bu. Aynı şekilde dindarlarda da,
dindarlarda da
bunlar gelirse
evet,
bizim camilerimizi kapatacaklar,
kızlar, başörtümüzü yasaklayacaklar.
Kız öğrenciler başörtüyle üniversiteye
evet,
gidemeyecek, devlette istihdam olmayacak evet, diye. Hocam işte ben
bunu ciddi bir handikap yani.
Bu hocam işte bu Türkiye
tehditle toplum olmaz yani. Bundan çıkmamız
şöyle
lazım.
Mi?
Medeni
peki,
toplum
bundan,
olmamız lazım.
Bundan nasıl çıkacağız hocam şimdi? Buradan
evet,
dindarlar, muhafazakarlar deseler ki ya biz ödün verelim deseler, karşı tarafa bu manada bir güven yok.
Ödün
ya da
şey,
yani bu tür ya yok şöyle bir şey verelim. Ya bir ne
açılım yapalım
ya
yani.
Bir açılım yapalım.
Bir açılım hani yapalım.
Yani hani hak verelim şimdi, bir göstersinler kendilerine.
İbrahim Kalın geçen,
ben şunu hocam şunu diyeceğim çok
evet,
özür dilerim. Hani,
estağfurullah.
Ya Türkiye hani böyle gerçekten de işte darbe girişimleri olmuş değil mi? Yani bir
evet,
sürü işte
evet,
en son.
Evet. Her darbe biçimi de olmuş
Adana,
yani.
Adana yok özellikle hani son iki darbe girişimi.
Evet,
birisi
evet,
28 Şubat süreci, birisi işte 2008'deki değil mi
evet,
hocam? E-Muhtıra
tabii,
denilen
E-Muhtıra
hani darbe
oldu,
girişimi. Yani var, işte terör var, işte bölgesel.
15
savaşlar
Temmuz'da
var.
Darbe girişimi
yani
oldu.
Yani hani bu beka yani, söylemi böyle işte tamamen kurgu diyemeyiz değil mi yani böyle
ya
bir durumda
yani
da.
Bence,
ya da içerideki hocam yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yani bizim şu Türk modernleşme tarihi tamamen bu ikilemler üzerine kurulu değil mi hocam? Yani
bundan çıkmamız lazım yani şimdi Ali Bey.
Yok yok şunu diyorum hocam. Yani bundan
devletin,
çıkmak bu yani bu bir kurgusal bir şey, bir yerlerde planlanmış bir şey değil de bir bizzat müşahhas olarak ortaya çıkmış vakalar hı, değil mi bunlar? Buradan acaba
yok,
taraflar birbirinden çekiniyor mu? Özellikle
şimdi
şey
bence,
açısından diyorum hani dindarlık
evet,
muhafazakarlık açısından. Hani ben de bu mahalleden bakarsam.
Evet, evet.
Yani
şimdi
empati yani bizzat 28 Şubat sürecinde İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciydim hocam ben. Yani bizzat yaşadım
yani,
ben o 28
hepimiz,
Şubat
ben
5 meselesini.
Ben 5 sene üniversiteye giremedim.
Evet.
Yani benim hanım başörtülü olduğu için devlet görevini alamadı yani.
Bir de hocam hani bu beka söylemi
şimdi,
muhafazakarlar mı kullanıyor?
Şimdi,
karşı tarafta bunu kullanıyor mu? Yoksa onlar asli unsur olarak mı görüyor? Bu konuda
şimdi
ne dersiniz?
Türkiye'de özellikle o kurucu şeyle gelen, savaşçı olan, otoriter rejimi uygulayan kişiler genellikle beka şeyini, söylemini yoğun olarak kullanıyorlar. Mesela 28 Şubat'ta da o ekol yapmıştı.
Onlar da söylüyor aynı
sol
beka
Kemalist
sorunu.
Tabii asıl onlara ait olan bir şeydi.
Evet.
Sürekli beka diyerek topluma istediği biçimde müdahale etmeyi normalleştirme çabası vardır. Yani Türkiye'nin ne bekası olacak? Türkiye'nin ciddi istihbarat örgütleri var. Türkiye'nin Orta Doğu'da en büyük ordusu var. Bu beka sorusunu hala halkla ilgiliyse o daha ciddi anlamda yani işin vehametini gösteriyor.
Evet.
Bence bu beka söylemiyle daha çok bu tehditlerle korku üretiliyor. Bu korkuyla da kolay yönetilmeye çalışılıyor. Bazı hukuk kuralları beka denilerek askıya alınıyor vesaire, hukuk uygulanmıyor veya hukuk işte briefingler vardı, bilmem neler vardı, hatırlıyorsunuz. Bunlar yaşanıyor. Savaş hali bununla ilgili bir şey. Sadece beka değil, bu ilkel bir beka arayışı insanlarda var. Hepimiz ilkel bir beka içgüdüsüne sahibiz. Kendimizi korumak isteriz. Korkularımız faydalı o açıdan. Herkesin biraz korkması güzel bir şey, doğru bir şey. Allah'ın verdiği bir yetenek. Çünkü kendini koruman lazım. Buna ilkel beka diyorum ben. Ama bu ilkel bekadan artık bunu sürdürmemek lazım toplumda, devlette. Devlet büyüktür diyoruz. Hakikaten devletimiz büyük. Yani bugün üslerimiz var değişik yerlerde. Dış alanlarda, operasyonlarda bulunuyoruz. Suriye'de önemli bir tutum ortaya koyduk. Bu devletimiz büyükse halkımızı neden bekayla korkutma çabasına yöneliyoruz ve hep savaş dilini kullanıyoruz aydınlar olarak, gazeteciler olarak, cam insanlar olarak.
Evet.
Bu ne yapar? Bu insanların üretim duygularını azaltır. Bu insanların başarılı, verimli ve özgün olma durumlarını azaltır. Çünkü çok korku bu yeteneklerimizi şey yapar, bastırır. Yani son yıllardaki sempozyumları üniversitede görüyorum. Çoğu çöp yani. Çoğu sempozyumlar çöp. Çünkü insanlar şunun peşine düştüler. Yani biz hani nitelikli konuşacağız, takdir göreceğiz, ilerleme yapacağız veya bilmem işte böyle bir şey yok. Ben orada konuşayım, kendimi göstereyim. Ondan sonra ya böyle konuşurken, özgün konuşursam birisini dürter, biri başıma bela olur, korkutur, ürketir, adım çıkar, şu olur, bu olur. Ya bu medeni toplum durumu değil. Bizim medeni toplum durumuna tamamen dönmemiz lazım. Bu medcezirden çıkmamız gerekiyor. Bu medcezir bu toplumun üretim kabiliyetini de, özgürlük kabiliyetini de, mutluluk kabiliyetini de gölgeleyen bir şey. Yani ona dezavantaj etkide bulunan bir
hocam,
şey.
Hocam bizim ve, hem sivil şöyle de bir şey de sormak isterim.
Engelleyen ha, bir
son,
şey yani.
Son bu. Olarak onu sormak istiyorum hocam. Bir 3-4 dakikamız kaldı. Şimdi bizim böyle Osmanlı-Türk siyasetinde böyle devletin güçlü olması, işte devletin azametli olmasına dair böyle bir şey var. Tarihsel bir gerçek var hocam.
Yok
yani.
Tarihsel gerçek
öyle
değil.
Hani
değil.
Şunu
bu
diyeceğim.
Bu tamamen yani, bu tarihsel algı tamamen yeni üretilmiş bir algı.
Şöyle hocam hani bu.
Yani mesela Osmanlı
ama
devleti.
Ama hocam şöyle
bak.
Türkiye'de yani sivil toplum mesela hem sivillikten bahsediyorum hem de sivil toplum müesseseleşme olarak bahsediyorum. Yani batıdaki gibi gelişti mi?
İşte gelişmesi için
ya
çaba
bu
içinde
mesela bu manada
yani
devletin gölgesi yok mu yani?
Savaş halinde çıkamasak, medeni toplum haline tam geçmeksek sivil toplum olmaz. Sivil toplum medeni toplum haliyle ancak olabilir. Öbüründe savaş hali olduğu için her şey otoriter merkezi alanda toplanır. Bütün bu toplulukların varlığı bile tehdit görülür. Aman bu cemaat nedir? Aman şu dernek nedir? Aman şu vakıf nedir? Dolayısıyla sürekli kontrol. Kontrolün en iyi biçimi nedir? Merkeze bağlamaktır. Osmanlı büyük bir devletti. Niye büyüktü? Adı Cihan Devleti'ydi. Bir dünya devletiydi. Osmanlı, Halil İnalcılık'ın kadılık üzerine güzel bir makalesi var. İbrahim Kalın daha öğrenciyken tercüme etmişti. Harika bir makale. Kadıların yani hukuku temsil eden insanın özerkliğini gösteriyor. Kentte iki kişi özerktir. Bir vali, ikincisi kadı, hukukçu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin büyüklüğü budur. Devlet büyüklüğü her şeye karışmak, her şeye müdahale etmek, her şeyi denetlemek değil. Bu modern devlette ortaya çıkan bir şey. Bu farklı bir şey. Keşke bizim devlet büyük olsun. Elbette. Dünya devleti olsun. Niye bunu istemeyelim yani? Bir cihan devleti olalım. Bir vatandaş olarak canı gönülden isterim ben bunu. Her zaman bunu savundum, her zaman bunu yazdım. Daha yüksek lisans dönemindeyken Yeni Şafak'ta düşünce günlüğünde biz tarihsel hinterlandımıza açılmalıyız diye, duvarlarımız kalksın diye yazılar yazıyorduk yani. Bundan yana olmalıyız ama medeni toplum durumu dediğim gibi yani insanların inisiyatifini, grupların inisiyatifini, anlaşmaları, hukuku, bunlara güvenmek, bunlara inanmak, her şeyi tek elde, her şeyi merkezde toplamamak, sürekli korku ve tehditle. Bunu aşabiliriz biz Ali Bey. Nasıl biliyor musunuz?
Nasıl
madem
hocam?
Ki biz özellikle dindarlar şu an daha çok egemen haldeyiz. O zaman dindarlar İbrahim Kalın'ın yaptığı ne yaptı? Gitti uluslararası sempozyumda dedi ki selam veriyorum size. Selam dedi. Bir İslam'da dedi barış demek, huzur demek. Biz de önce kendi ülkemizde bir selam verelim. Ve adım atalım ve Türkiye olarak, yeni yüzyıl Türkiye'si olarak bundan çıkalım, kucaklayalım birbirimize. Efendim bir takım şeyleri kaybedebiliriz dünyevi olarak ama uzun vadede biz kazanacağız. Bence karşımızdaki tehdit eden olarak kendini konumlayanlarda da tümüyle bitmez kesinlikle ama ciddi anlamda belli bir farklılaşma da olur diye düşünüyorum.
İnşallah. Tamam. Hocam ben sizin haklı çıkmanızı canı gönülden istiyorum.
İnşallah.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh diyoruz hocam.
Eyvallah.
Esenlikler diliyoruz tüm insanlarımıza. Değerli dostlar, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla Tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.